İkinci bant A yüzü. İşte dinin esası bu noktaya dayanır. Kişi veya bir diğer ifadeyle beyin, doğum anına kadar olan süreç içinde belli tesirleri aldı ve açıldı. Bunların neticesinde belli özellikler kazandı ve artık o andan sonra hiçbir beyin yeni dışarıdan açılım tesirleri alamaz. Fakat bir tek istisna yolu var. Bu beyin içeriden belli bir elektrik üretmesi, bir biyoelektrik yapı üretmesi dolayısıyla hücrelerinin daha geniş boyutlarda çalışmasını sağlayabilir veya bu konuda güçlenmiş bir beynin kendisine yönelteceği güçlü beyin dalgalarıyla ilk hareketi alarak belli bir açılım kazanabilir. Tıpkı bir aküden aküye yapılan takviye olayı gibi. İşte bu sebeple din tamamıyla gerçeğiyle zikir esasına dayanan bir sistemdir. Onun için Kur'an'da vele zikrullahu ekber, Allah'ın zikri yücedir, en yücedir ifadesi anlatılmış. Peygamber'e en büyük ibadet nedir sualine karşılık Allah'ın zikridir cevabını verdirtmiştir. Şimdi belli Allah'ın isimlerini tekrar etme denen olayın esası nedir, getirdiği nedir? Bunu anlayalım. Mesela siz diyelim ki Allah kelimesini dilinizle söylediniz. Bu kelimeyi önce diliniz mi söyledi yoksa beyniniz mi? Elbette ki evvela beyninizde bu mana oluştu, sonra dile bunun uzantısı aktı ve dilden ses olarak bizim kulaklarımıza kadar ulaştı. Beyin içindeki olay ne? Beyin içindeki olay aynen bir bilgisayar gibi. Beyin hücreleri arasında bir biyoelektrik akışıdır. Beyinde yaklaşık 12 milyar civarında hücre olduğu ifade edilmektedir. Bu 12 milyar hücrenin her biri, her bir hücre 16 bin başka hücreyle bir bağ, iletişim içindedir. Bu hücreleri birbirine bağlayan kanallara da sinaps tabir edilir. Bir hücrede güçlenen elektrik akımı bir diğer hücreye akar ve o hücrenin de faaliyete geçmesini sağlar. Beyindeki oluşan bütün düşünceler, arzular, hayaller, fikirler, tüm beyinde oluşan olaylar bu beyin hücreleri içindeki akan biyoelektrik yapının eseridir, neticesidir. Sizin beyninizde bu elektrik akışımı size yeni yeni şeyler getirir veya sizde yeni yeni arzular, istekler, duygular, fikirler, hayaller oluşturur. Yani beyin eğer ki ekstra bir takım açılımlar kazanmazsa yaşamını bir tür kozmik robot olarak sürdürür. İşte bu kozmik robot durumundaki beyni siz dış şartlara tabi olmanın ötesinde belli özellikleri ulaştırmak isterseniz bu defa belli isimleri kendi bünyenizde tekrar etmeye başlarsınız. Esas itibariyle beyin 12 burçtan gelen sayısız özellikleri ortaya koyabilecek kabiliyette ve kapasitededir. Fakat açılım anında aldığı tesirler itibariyle beyin çok düşük düzeyde bir çalışma içindedir. Bu normal insanlarda %5-6 kapasite civarında, çok büyük düşünürlerde, bilim adamlarında %10-11 kapasiteye kadar da yükselmektedir. Şayet siz belli isimlerin tekrarı, yani belli manalar ihtiva eden isimlerin tekrarı şeklindeki bir çalışmaya girerseniz, bu çalışma bir yandan sizin beyin enerjinizin güçlenmesine, bu enerjinin beynin ürettiği dalgalarla manyetik bedeninize, yani ruhunuza yüklenmesine vesile olacağı gibi, aynı zamanda beyin içinde bu üretilen biyoelektriğin diğer hücrelere sirayeti dolayısıyla sizin o bölüme tekabül eden manalarda değişiklikler sahibi olmanıza yol açacaktır. Yani sizin o yaptığınız çalışma neticesinde duygularınız, arzularınız, idraklarınız, hayalleriniz, düşündükleriniz, fikirleriniz yeni yeni boyutlar kazanmaya başlayacaktır. İşte bunun halk arasındaki basit yorumu da falanca kişi dine verdi kendini, tesbih çekti, namaz kıldı, bir takım çalışmalar yaptı, onun huyları değişmeye başladı, şöyle şöyle bir insan oldu şeklidir. Bu yapılan o çalışmaların neticesinde beyinde yeni hücre gruplarının devreye girmesi ve bunların karşılığı olan manaların o kişide aşikar olmaya başlamasıdır. İşte ruhun bu gücü elde etmesi, dinde de o kişinin nurunun artması, kuvvetlenmesi diye tabir olunmuştur. Çünkü bu anlattığım olayların bundan bırakın binler sene evvel izah edilmesini, 1500 sene evvel, 1400 sene evvel izah edilmesini, 100 sene evvel dahi izahı mümkün değildi. Nitekim bu yüzden Muhiddin Arabi'nin, İbrahim Hakkı Erzurumi'nin, İmam Aziz Nesefi'nin ve bu gibi zevaatın eserlerinde hep mecazi anlatımlarla bu konuya yaklaşılmaya çalışılmıştır. Şimdi iş böyle olunca, biraz evvel de konuşmamızda demiştik ki, insan bedeni aslında beynin biyoelektrik enerjisini sağlayan bir araçtan başka bir şey değildir. Bu beyin değerlendirildiği ölçüde insan çeşitli o güne kadar fark edemediği özellikleri değerlendirmeye başlar. Evet, insan, yani beyin kendisi için gerekli enerjiyi bu beden vasıtasıyla yediği içtiği nesnelerden, havadan, sudan elde ediyor. Bunu çeşitli manalara dönüştürerek ruha yüklüyor ve ebedi bir hayatın hazırlığını bu dünyada yapmış oluyor. İşte bu yüzden de dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin gibi ifadelerle konuya yaklaşılmıştır. Şimdi bakın, burada eğer fark edebiliyorsanız, bir saatin dişlileri gibi, bir saatin çalışması gibi mükemmel bir, muhteşem bir mekanizma söz konusu. Siz burada ne yaparsanız, ölüm ötesi yaşamda onun karşılığı otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Dünyada ihtiyari olarak belli fiilleri yapıp yapmama yeteneğine sahipsiniz. Fakat ölümle birlikte olan yaşantı artık sizin ihtiyarınıza kalmış değildir. Burada ne tür güçler, ne tür özellikler, ne tür yetenekler kazanmışsanız ölüm ötesinde buna tabi olacaksınız. İşte bu yüzden Kur'an'da لَيْسَ لِلْاِنْسَانَ اِلَّا مَاسِيَا İnsan için kendi sayinin mahsulünden başka bir şey söz konusu değildir. Ayeti kesin olarak bu noktayı işaret ediyor. Aksine bir başka ayette de şeytan sizi Allah kerimdir, rauftur, rahimdir diyerek mağrur eder, aldatır, boşa güvence verir, katiyen şeytana kanmayın diyor. Boş hayallere kapılarak nasıl olsa bana bu verilir diye bir zanna kapılmayın diyor. Nitekim bir başka ayette de insanlar kendi elleriyle yaptıklarının ya da yapamadıklarının neticesinde kendilerini cehenneme atacaklardır diyor. Bir başka ayette de cennette ulaştıkları bu nimetler onların dünyada yaptıkları belli çalışmaların mahsulüdür diyerek konu açıklanmaya çalışıyor. Demek ki siz bu dünyada ne tür çalışmalar yaparsanız bu çalışmaların neticesinde belli nimetlere kavuşacaksınız veya belli azaplar gelip sizi bulacak. Aynen rüyada olduğu gibi. Günlük mahsulünüz, günlük kafa meşguliyetiniz nelerse, bunlar rüyanızda tabii olarak karşınıza çıkar. O rüyayı istediğiniz gibi değiştirmek sizin elinizde değildir. Aynen bunun gibi ebedi alemde de bu dünyada neler elde etmişseniz otomatik olarak onların neticesini orada göreceksiniz. İşte böylesine acımasız çalışan bir mekanizma, bir düzen ve biz bu düzenin dişlileri arasına girmiş durumdayız. Yok olmak elimizde değil, otomatik işleyen bir mekanizmanın dişlileri arasında bir akıbete doğru gidiyoruz. Orada artık evlatlık, analık, babalık, çocukluk, kardeşlik, karılık, kocalık gibi mefhumlar geçerli değil. Herkes dünyadayken ne üretmişse o ürettiğinin neticesini orada görecek ve ondan kaçış artık kendisi için mümkün değil. Kişi ne yaparsa kendisi için yapıyor dedik. Bu konuya şöyle biraz uzaklara açılıp tekrar yaklaşalım. Uzaklara derken ne kadar uzaklara? Dünyadan 149.496.000 kilometre uzaklıktaki Güneş'e değil. Güneş'ten binlerle ışık yılı uzaklıkta olan sayısız yıldızlara. Düşünün, bu bizim Güneş adını taktığımız yıldız gibi sadece bizim galaksimizde, Samanyolu dediğimiz bizim galaksimizde 100 milyar civarında yıldız, güneş tespit edilmiş astronomi ilmi ile. 100 milyar yıldız. Bunların her birinin aralarındaki mesafeler ışık hızıyla ifade edilen binlerle seneler. Birinden öbürüne gitmeye insan nesilleri yeterli değil. Milyarlarla yıldız bir galaksiyi oluşturuyor. 100 milyar. Şimdi bir an durun ve düşünün. Hafsalanız, aklınız bu muhteşem, sonsuz denebilecek ölçülerde, boyutlarda olan bu alemi İhata edebiliyor mu, kavrayabiliyor mu? Hayal edebiliyor musunuz bu büyüklüğü? Kim çıkıp da dese ki evet ben bu büyüklüğü havradım, hayal ediyorum. Tek kelimeyle olmayacak bir şey söylüyor, iddia ediyor. Çünkü hiçbir dima bu boyutları gerçek boyutlarıyla kavrayamaz, mümkün değildir. Ve gene bir de düşünün ki bu 100 milyar yıldızın oluşturduğu galaksi gibi milyarlarla galaksinin varlığı kabul ediliyor gene astronomi ilmince. Lütfen bir an insafı ele alıp eğri oturup doğru konuşalım. Böylesine sonsuz denecek ölçülerdeki bir alemi kavrayamayıp anlayamayan bir insanın bu alemi var eden mutlak varlık hakkındaki hükümleri ne dereceye kadar geçerlidir ve doğrudur? Siz aklınızla, idrakınızla, hayalinizle yüz milyarlarca yıldızın oluşturduğu bir evreni daha anlayıp, idrak edip, kavrayıp, değerlendirmekten acizsiniz. Ama onu var eden kuvvet hakkında çeşitli yorumlarda, hükümlerde bulunuyorsunuz. Şöyledir de böyledir, şunu yapar da bunu yapar, şunu yapmaz da bunu yapmaz gibi ilkel hükümler ve yorumlar çıkartıyorsunuz ortaya. Hiç gerçeklerle bağdaşıyor mu konuştuklarımız acaba? Bir insanın vücuduna nispetle bir kılın değeri hiç olmazsa ele gelir bir değerdir. Bir insan bedenine nispetle bir hücrenin değeri gene bir ele gelir, göze gelir bir değerdir. Ama bir galaksi içindeki 100 milyar yıldızın oluşturduğu bir galaksi içindeki dünyanın, bırakın dünyayı, güneşin yeri nedir? Güneşin 1 milyon defa daha küçüğü olan dünyanın yeri nedir? Ve o dünyanın üzerindeki bir insanın yeri neresidir? Lütfen bunu biraz düşünelim. Ve ondan sonra şimdi esas noktaya gelelim. Biz Allah'a ibadet ediyoruz, Allah'a şükrediyoruz, Allah'a hamd ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyoruz. Acaba bizim bu hamdımız, şükrümüz vesairemiz bu milyarlar kere milyarlar yıldızın sonsuz mesafelerle var eden gücün katında nedir? İşte bu sebepledir ki Hazreti Peygamber bize çeşitli vesilelerle yaptığımız çalışmaların, ibadet adını verdiğimiz çeşitli çalışmaların asla ve asla Allah için olmadığını, Allah'a hiçbir şey katmayacağını, onun mülkünde hiçbir ilave olmayacağını, bizim bir takım şeyleri yapmamamızın da Allah'a hiçbir eksiklik getirmeyeceğini, bizim bütün bu çalışmalara gelecekteki hayatımızın zarureti, icabı olarak ihtiyacımız olduğunu vurgulaması çok önemlidir. Fakat biz bunun bilincinde olmaksızın sanki buradan birkaç yüz kilometre yukarıdaki yüce tahtta bizi idare eden bir baba ilah karışımı bir varlığa bir takım şeyler yapıyormuşuz, şükrane yolluyormuşuz gibi bir havaya girmişiz. Zaten insanoğlunun yapısında, temelinde daima bir şeyleri kendine put edinip, ilah edinip ona tapma özelliği vardır. Ve bu özellik bir takım gerçekler de gözden kaybolduğu anda bütünüyle ortaya çıkar. Oysa Kur'an'da Subhanallah, Vallahu ganiyul anil alemin gibi çeşitli ifadelerle Allah isminin manasının bizim hayalimizin, idrakımızın, tasavvurumuzun çok çok fevkinde olduğunu, kimin Allah için şöyledir diyerek bir hüküm getirirse, o hükümle Allah'ı kayıt altına almış olma tehlikesinin var olduğunu, bu tehlikenin sonunda da kişinin kendi yarattığı, kafasında icat ettiği bir mefhuma Allah adını takması tehlikesinin var olduğunu vurgulamaktadır. Öyleyse buradan çıkan netice şudur. Hiçbir fert yeryüzünde ibadet adı alan yaptığı çalışmaları Allah'a bir şükrane ulaştırmak için yapmıyor. O yapılan çalışmaların hepsi tümüyle yapan kişiye belli yararlar sağlasın diye bildirilmiştir. Şayet bunları yapmazsa kişi öldükten sonraki yaşamında bunun acısını, ızdırabını, pişmanlığını kendisi duyacak, tadacak. Ama ne çare ki bir daha da dünyaya geliş yolu kapanmış olacaktır. Şayet kişi bu tür çalışmalar yaparsa, bu çalışmaların yararını da ölüm ötesi olan o ebedi hayatta, kabir alemiyle birlikte başlayan, kıyamet sonrası da ebedi olarak devam edecek olan hayatta, kendisi tadacaktır. Bu nimetler içinde, sayısız güzellikler ve zevkler içinde ebedi bir hayatı kendisi yaşayacaktır. İşte bu sebepten dolayı kim zerre kadar hayır yaparsa bu kendisinedir, kim zerre kadar şer yaparsa bu da gene kendisinedir gibi bir ifadeyle Kur'an'da bu gerçek anlatılmaya çalışılmıştır. Anlayan, düşünen, tefekkür eden beyinlere. Evet, yaptığımız ne tür ibadet adını alan fiil varsa bu fiillerin hepsi de bu ilahi düzen, ilahi mekanizma, ilahi sistem gereği kişinin kendi yararına dönük çalışmalardır dedik. Siz abdest alıyorsunuz. Abdest aldığınız zaman vücudunuza belli bir
elektrik takviyesinde bulunmuş oluyorsunuz. Bir diğer ifadeyle vücuda, bedene oksijen ve hidrojen atomlarını enjekte etmiş oluyorsunuz suyun değdiği bütün gözenekler vasıtasıyla. Bu enerji vücutta, bedende değerlendiriliyor ve beyine bir enerji paketi olarak, bir enerji yüklemesi olarak geliyor. Beyin bu güçlü enerjiyle o anda belli ibadetler, yani belli namaz, zikir gibi yapılan bir takım çalışmalarla bunları o enerjiden aldığı güçle daha da güçlü olarak ruha yüklüyor. İşte bunu o günkü lisanla, eğer bir duayı veya bir zikri, Allah'ın ismini veya Kur'an'ı abdestli olarak okursak, bu normal abdestsiz okumana göre 10 misli veya 25 misli sana daha fazla sevap sağlar deniyor. İşte bu daha fazla 20 misli, 15 misli sevap sağlama olayının temelinde beynin sudan aldığı ekstra elektrik gücüyle daha güçlü olarak kendisinde bu zikir yoluyla elde edilen enerjiyi ruha daha güçlü olarak yüklemesi olayı yatıyor. Veya namazda yapılan ibadet, zikir, okunan Kur'an normal zamanda okunandan 25 katı, 50 katı daha fazla sevap kazandırır deniyor. Çünkü bir namaza girdiğin zaman namazda tam bir konsantrasyon hali söz konusudur ki buna namazda huşu hali denir. Huşu olmayan namaz makbul kabul edilmez. Huşu hali, yani tam bir konsantrasyon haliyle beyin çok daha randımanlı, belli bir manaya yönelik bir eylem içinde olur ki bunun yüklediği enerji haliyle de normal düzeyden çok daha fazladır ruha. Bir oruç diyoruz. Oruç dediğimiz olay belli bir süre içinde bedene ekstra ham madde girdisinin kesilmesidir. Orucu bozar herhangi bir yeme ve içme fiili diyoruz. Herhangi bir yeme ve içme fiili dediğimiz şey vücuda ham maddenin herhangi bir yiyecek veya içecek ismi altında girmesidir. Neticede bu gren madde belli bir enerji paketidir. Ki bunun bugünkü dildeki izahı, bu enerjiyi kalori kelimesiyle izah ediyoruz. Bu enerji paketini beynin ihtiyacı olan, beynin gereği duyduğu biçimdeki bir elektriksel çevirime dönüştürebilmesi için bedenin gene beyinden gelecek bir ekstra enerjiye ihtiyaç vardır. Dinde fazla yemek israf olarak anlatılmıştır. Bu israfın manasını gene iyi anlamak lazım. O yediğiniz nesneyi siz yeseniz de yemeseniz de o neticede atılır veya çürür veya bozulur. O meyve toplanmıştır. Siz yerseniz yersiniz, yemezseniz o belli bir süre sonra çözülür, bozulur, atılır. Bunun israf oluş yönü bunun yenmeyip atılması değildir. Bunun gerçek israf yönü o yenen nesnenin beyin ihtiyaç duyduğu enerji miktarından fazla ise işte bu noktada o yenen şey israftır. Neye göre? Beyin enerjisinin israf olması yönünden israftır. Yenen nesnenin kendisi yönünden değil. Çünkü beynin belli bir enerji ihtiyacı söz konusudur. Bu enerjinin fazlası olan gıdayı siz aldığınız zaman onu eritebilmek için beyin gene vücuda belli bir elektrik, biyoelektrik yollayacak. Bu biyoelektrik ile organlar çalışacak ve gelen ham maddeyi hazmedecek, eritecek, enerjiye dönüştürecek, beyne yollayacak. Beynin ihtiyacından fazla gelen enerjinin ise beyne bir yararı yok. Bilakis fazla yük. Misal verelim, karbüratörden motora gelen fazla benzin. İhtiyacından fazlası motora geldiği zaman kullanılmaz. Ya çiğ atılır veyahut motoru boğar. Aynen bunun gibi alınan gıdalar bedenin, vücudun, yani beynin ihtiyacı kadar olmalıdır. Bunun fazlasını yediğiniz zaman bu vücutta birikime geçer. Bu fazla birikim vücutta yağları oluşturur. çeşitli organlar üzerine ağır yük oluşturur ve ayrıca bu biriken nesnelerin vücuttaki hayatiyetinin muhafazası için beyinden ekstra bir enerji akımına da gerek olur. Halbuki beyin tümüyle sayısız manaları idrak edip bu manaları ruha yüklemek veya bir başka yönüyle de ruha belirli bir enerji potansiyeli yüklemek için vardır. Siz oysa bu beyin enerjisini bu gaye ile değil, bedenin yüklenmiş fazlalık olan maddeleri için harcamış olursunuz ki bu da çok büyük bir israftır. Çok yemenin, hele hele şişmanlığın İslam dininde, yani bir diğer ifadeyle peygamberin öğretilerinde yer bulmamasının sebebi işte budur. Çünkü yapılan bütün fiiller tamamıyla ruha ve ebedi yaşantıya dönük olarak tavsiye edilmiştir. Eğer ki bir kişi normal kabul edilen kilosunun dışında bir kiloya sahipse, bu kişi peygamberin öğretilerine gerçek manada kulağını açmamış, söylenenleri anlamamış, hala ve hala bedensel zevkleri için yaşamada devam ediyor demektir. Eğer bir Hazreti Peygamber, bir Hazreti Ayşe'ye "Ya Ayşe, günde iki defa yemek israftır" demişse, bunun altında yatan mana budur. Ama biz bugünün çalışma temposu içinde belki iki defa, belki üç defa yemek gereğini duyarız. Yiyebiliriz. Ama yediğimiz gıda eğer vücutta depolamaya bizi sevk ediyorsa, vücutta normalin dışında bir birikim, bir yağ birikimi, bir et birikimi oluşturuyorsa, işte bu kesinlikle israftır ve de bir diğer dini ifadeyle haramdır. Niye? Çünkü bu yaptığın yüklemenin zararını sen bir türlü öbür dünyada göreceksin. İşte bu yüzden sana zaten bu yasaklanmış. Ama sen "hayır, ben bu zevkimden vazgeçemiyorum, ben yiyip içeceğim" dersin. Dersin. Kimse seni bu konuda zorlamaz. Neticede bunun zararını sen kendin çekeceksin. Ama peygamberin dediklerini anlamasan bile, eğer ona iman etmişsen, bu tür vücudunda birikimleri oluşturacak yiyeceklerden mutlaka kaçmak, normal kiloya gelmek, normal kilonu yaşamak zorundasın. Bu, ister ilim ve idrak noktasından hareket et, ister iman noktasından hareket et, her iki halükarda da bu neticeye geleceksin er veya geç. Evet, oruç böyle olduğu gibi bunun yanında diğer ibadetler söz konusu. Bir hac olayını alalım, enteresan. Hac, hacca gitmeye kudreti yeten herkese farzdır hükmü gelmiştir. Çeşitli bu konudaki araştırma yapan, kararlar veren kişiler bir diğer ifadeyle mezhep, yani görüş sahipleri bunu çeşitli şartlara bağlamışlar. Fakat ayette geçen mana kesin olarak kimin hacca gitmeye gücü yetiyorsa şeklindeki bir ifadedir. Öbür yandan Hazreti Peygamber de kimin hacca gitmeye yetecek kadar parası var da o sene içinde hacca gitmeden ölürse, ister Yahudi olarak ölsün ister Mecusi olarak gibi bir mana ifade etmiştir, açıklamıştır. Niye hac konusu bu kadar önemlidir? Hac konusunun bu derece önemli olmasının sebebi şudur. Haccı açıklayan hadis çok kısa, sarih, açık, nettir. "Hac Arafat'tır" diyerek haccın bütün esas ana temelinin belli bir günde, belli bir zamanda Arafat diye tarif edilen Arafat Dağı'nın üzerinde veya kalabalıkta çevresinde hazır bulunmaktır. Burada kişi o tarihte, o zamanda hazır bulunur ve o güne kadarki yaşantısında riayet etmediği kurallar dolayısıyla kazandığı günahlara tövbe eder. Haccın ana rüknü, esası budur. Şimdi biraz evvelki konuşmalarımızda da izah ettik ki bildirilen emirler istikametinde, tavsiyeler istikametinde belli çalışmalar yaparsak ruh belli bir pozitif enerjiye yüklenecek. Bu enerjiyle de neticede dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtarması mümkün olacak ve dünyanın akıbeti olan cehennem, yani güneşe gitmekten kendini kurtarabilecek. Aksine kazanılan günahlar diye ifade edilen bir biçimde ruhun yüklendiği tüm negatif yükler kişinin dünyanın manyetik alanı içinde kalıp dünyaya daha fazla bağlanmasını, dünyadan daha fazla kaçamamasını temin edecek ve bu sebeple de kendi kendini kişi azaba atmış olacak. Hac dediğimiz olayda ne var? Şimdi hac dediğimiz olayda dikkat edin, yaklaşık 1 milyon, 2 milyon insan Arafat Dağı'nın üzerinde, çevresinde toplanıyor. Belli bir anda, belli bir saatte bütün gönüller, bütün beyinler tek bir yönde yayın yapıyor. Bütün beyinlerden o anda geçen şu: Allah'ım, bugüne kadarki bütün günahlarımdan dolayı tövbe ettim, beni affet. Düşünün ki 1 milyon veya 2 milyon beyinden çıkan böylesine bir güçlü yayın. Şimdi insan vücudunda belirli sinir sistemi, dolayısıyla vücutta akan elektrik kanalları, biyoelektrik kanalları söz konusudur. Aynen bunun gibi dünyanın yüzeyinde, toprak altında da bizim bugün henüz tam tespit edemediğimiz bir biçimde var olan manyetik elektrik kanalları söz konusudur. Bu kanalların keşif yoluyla tespit edildiğine göre en güçlülerinden bir tanesi Arafat Dağı'nın altından ve çevresinden geçer. Arafat Dağı'nın altından geçen bu manyetik alan dolayısıyla o bölgede bulunan kişilerde çok güçlü bir beyin çalışması söz konusudur. Bazıları bunu fark edebilir, bazıları fark edemez. Bu beynin hassasiyeti, açılımı ile alakalı olan bir olay. Şimdi kişiler bu yerden aldıkları yüksek enerjiyle tek bir manaya yönelik olarak yayın yapıyorlar. Ve orada öylesine bir manyetik alan söz konusu oluyor ki bu manyetik alan oradaki tek tek bütün beyinleri etkisi altına alıyor. Şöyle bir misali verelim. Bir video bantı. Bu üstüne film çekilmiş, görüntü çekilmiş video bantını bir çalışan videonun üstüne koyarsanız veya televizyonun üstüne koyarsanız o videonun manyetik alanı o bantı siler. Aynı şekilde orada o kadar kişinin beyninden yayılan o manadaki manyetik alan o kişilerin tek tek beynini etkiler. Beyin vasıtasıyla da bu etki aynen ruha yüklenir. İşte o noktada, o anda ruhlarına yüklenmiş olan bütün günahlar, yani negatif yazılar silinir bütün insanların, oraya gitmiş bu şekilde tövbe eden bütün insanların üzerinden. İşte bu yüzden de Hazreti Peygamber demiştir ki Haç'tan dönen kişi annesinden doğmuş gibi günahsız olarak döner. Demek ki bir kişi o gittiği ana kadar mevcut olan tüm günahlarından veya bir diğer ifadeyle negatif yüklerden Arafat'ta tümüyle arınmış olarak geri dönerler. Şimdi düşünün ki siz çeşitli kaç sene yaşamışsanız yaşadınız ve çeşitli yapmadığınız eksiklikler dolayısıyla veya yaptığınız hatalar dolayısıyla birçok negatif yük aldınız. Fakat orada buna hep böylesine sıfırlama imkanı var. Peki, böylesine bir imkan varken ölüm ötesine inanan ve ölüm ötesinde bunun zararını çekeceğini bilen bir kişinin böyle bir arınma fırsatı varken bunu değerlendirmemesi ne derece makul olur? Hem inanıyorsun ki sahip olduğu mal, mülk, madde, her şeyini burada bırakıp gideceksin. Üstelik Peygamber sana böylesine bir gerçeği bildirmiş, ikaz etmiş, seni uyarmış, böyle bir kanal açmış, yol açmış, böyle bir arınma fırsatı sana göstermiş. Ve sen bu fırsatı kullanmayarak, değerlendirmeyerek kendi normal bedensel, günlük, dünyevi zevklerin için vaktini harcıyorsun. Bunu yaparsa bir kişi Artık bunun neticesinde kimseye söyleyecek bir şey bulamaz, kendi elleriyle kendine azabı atmış olur. Ve artık ona kimse de yardım edemez. Çünkü o haliyle ölürse o, acaba imanlı mı ölmüş olur? O imanın ona bir yararı olur mu? Daha evvel de anlattığımız gibi, bir şeye inanmak, o şeyin gereğini tatbik edip onun yararını sağlamak içindir. Yoksa gereğini tatbik edip yararını sağlamadıktan sonra siz istediğiniz kadar o şeye inanmış olun, ondan hiçbir fayda göremezsiniz ki. Evet, demek ki bakın hac olayı da gene aynı şekilde insanın biyoşimik, biyoelektrik yapısıyla alakalı, beyinle alakalı bir nihayet. İşte bütün aslında peygamberin bize ulaştırdığı tavsiyeler tamamıyla bu tür fizik, şimik bir takım olaylarla alakalıdır. Herhangi bir kişinin hakkına tecavüz ettiniz. Onun herhangi bir malını veya mülkünü veya herhangi bir nesnesini onun rızası olmadan aldınız. Evet, bu dünya için geçerli olan o değeri ondan aldınız ama ona siz nelerinizi verdiniz, farkında mısınız acaba? Allah-u Zülcelal bu beyin adı verilen mucizevi yapıyı meydana getirirken bu beynin içinde öyle devreler oluşturmuş, var etmiştir ki bunları şu anda bizim hafızamızın almasına idrak etmemize imkan yok. Bütün beyinler arasında işleyen, otomatik olarak işleyen bir devre mevcuttur. Bu devre kişiler arasında bir münasebet olduğu anda otomatik olarak faaliyete girer, devreye girer. Diyelim ki size karşınızdaki kişi bir kalem verdi. Bu kalemi veren kişiye karşı siz ya onun muadili değerde olan bir nesneyi hediye edersiniz veyahut da onun değeri şu kadar olarak siz bildiğiniz için o değerin karşılığı olan mevcut pozitif enerjinizi sizin beyniniz hiç farkında olmadan bir anda karşınızdaki kişiye yükler. Ve bu sistem bir tahterevalli sistemi gibi çalışır. Şayet sizin ona verecek pozitif gücünüz yoksa bu defa onun mevcut olan negatif gücü size akar. Dolayısıyla kimsenin kimseye zerre kadar hakkı geçmez. İşte bu sistem kul hakkı diye anlatılmıştır peygamberimizin öğretilerinde. Kim kimden ne alırsa ve onun karşılığını vermezse mutlaka onun karşılığını beyinler arası akış sistemi içinde ruh gücüyle ödeyecektir. Düşünün ki aldığınız madde nesne bu dünyada kalacaktır. Fakat size ebedi hayatta, sonsuz bir yaşantıda çok büyük ihtiyacınız olan o enerjiniz, o ruh gücünüz basit bir maddi nesne yüzünden karşınızdakine akıp gidecektir. Hele hele burada düşünün gıybet olayını. Gıybet olayı Kur'an'da büyük ağırlıkla üstünde durulan bir esastır. Ve peygamberimiz de bu konuda çok ağırlıklı olarak durmuştur. Gıybet şudur. Sizin herhangi bir kişi hakkında onun kulağına gittiği zaman hoşlanmayacağı şeyi söylemeniz gıybetin ta kendisidir. Şayet o söylediğiniz şey o kişide mevcut olmayan bir halse bu iftiradır, gıybet değil. Bunu bir olayla bize Hazreti Peygamber iyi anlatmak için şöyle vesile kılıyor. Hazreti Ayşe bir gün evdeyken Efendimiz üstüne geliyor. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah şu kısa boylu şişman hanım var ya o geldi diyor. Hazreti Resulullah ya Ayşe gıybet etti buyuruyor. Ama ya Resulallah, ben onun halini tarif ettim. Onda olan bir şeyi, onda olmayan bir şeyi söylemedim ki. Diyerek mazur göstermek istiyor kendini. Ve Hazreti Peygamber'in cevabı şu: sen onda olanı fakat kulağına gittiği zaman hoşlanmayacağı şeyi söylemekle gıybet etmiş oldun. Şayet onda olmayanı söyleseydin, sen ona iftira etmiş olurdun. Ve bu gıybetin ne kadar büyük bir kişiye zararı olduğunu da şöyle ifade ediyor: gıybet zinadan 36 defa daha şiddetlidir. Zinanın kişiye ne kadar zararlı olduğu, zararlar getirdiğini çeşitli şekillerde anlatılıyor. Gerek Kur'an'da gerek hadislerde. Düşünün ki gıybet zinadan 36 defa daha şiddetlidir deniyor. Gıybet ettiğiniz zaman nedir olay? Siz o kişinin hoşlanmayacağı, kulağına gittiği zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşmakla onun sizin üzerinize hakkı geçiyor. Sizin üzerinize geçen bu hak dolayısıyla o kişiye siz borçlanmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin çeşitli ibadetler yaparak kazandığınız o ruh gücü, o enerji, bilinçsizce yaptığınız, zevk için, eğlenme için yaptığınız iki laf yüzünden bir anda o kişiye akıyor ve siz bunun zararını ebedi alemde sonsuz bir biçimde görüyorsunuz. İşte birçok kişiler dünyada yaşarken namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, birçok hayırlı işler yaparlar ve birçok enerji toplarlar, ruh gücü toplarlar, kendilerine ölüm ötesi yaşantıya yarayacak. Ama bu arada maalesef bu kişiler çenelerini tutamazlar, dedikodu yaparlar, gıybet yaparlar, başkaları hakkında kesin olarak bilmedikleri konuda bir takım şeyler öne sürerler ve bunlar ölürler. Bakın bu olayı Peygamber bir hadisinde nasıl anlatıyor? Size hadisi direkt Tirmizi'den, Ebu Hüreyre'den naklen anlatıyorum. Resul-i Ekrem, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu çevresindeki dostlarına. Ya Resulallah dediler, bizce müflis parası ve malı olmayandır. Resulullah şöyle buyurdu aleyhisselam: benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü namaz, oruç, zekat gibi çeşitli ameller getirecek. Fakat şuna buna sövmüş, şuna buna zina isnat etmiş, onun malını mülkünü yemiş, kanını akıtmış, onlara zararlar vermiştir. İşte bunlar oturacak, karşılık olarak kendi sevaplarını onlara nakledecektir. Şayet sevapları onların üzerine geçen hakkını ödemeye yetmezse, bu defa onların günahları alınıp bunlara yüklenecek ve bundan dolayı da onlar ateşe düşeceklerdir. Şimdi bakın olayın ciddiyetine ve ağırlığına. Siz herhangi bir kişi hakkında iftira, gıybet vesaire yaptığınız zaman bunun hakkını ruh gücünüzden ona ödemekle cezalanmış olacaksınız. Böyle bir cezanın büyüklüğünü aslında hiçbirimiz anlayamayız. Bakın bu konu için 49. surenin 10, 11, 12. ayetlerinde neler deniyor özetle. Muhakkak ki müminler ancak kardeştirler. Ey iman edenler! Bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. Olur ki alay edinenler bunlardan, yani alay edenlerden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınlarla eğlenmesinler. Mümkündür ki eğlenceye alınanlar eğlenceye alanlardan daha hayırlı olurlar. Hem kendi kendinizi ayıplar duruma düşmeyin. Ne ve kötü lakaplarla birbirinizi çağırmayın. Ey iman edenler! Birçok zanlardan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Bir kısmınız diğer kısmınızı çekiştirmesin. Hiç biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksinirsiniz. Öyleyse artık Allah'tan korkun. Evet, Allah'tan korkun. Yani bu yaptığınız hareketlerin size getireceği zararları anlamaya çalışın ve bu zararlardan kendinizi korumaya çalışın. Çünkü bu ayette de görüldüğü üzere zanna dayanan bir biçimde bir başkası hakkında konuşmak en büyük suçtur ve hatta gıybetin ötesinde iftira denen fiile sokar bizi. Ki bu fiil bizim belki günlerle, haftalarla, aylarla kazandığımız, güç bela kazandığımız o pozitif enerjimizi bir anda karşımızdakine hediye etmemize yol açar ki bunun zararını şu anda biz ne olursa olsun anlayamayız, idrak edemeyiz. Bakın 78. surenin 40. ayetinde ne diyor? Biz sizi çok yakın bir zamanda karşılaşacağınız azap ile uyardık. Artık o gün gerçekten artık bir reform yapmanın zamanı geldi. Dini iyi anlamalıyız. Reform dedik. Reform dinde değil. Dini anlamada reform. Günümüz artık bir reform yapma günüdür. Ve bu reformu biz bilincimizde, şuurumuzda, bilimi destek alarak dini anlamamızda yapacağız. Ve eğer biz düşünce dünyamızda bu reformu gerçekleştirebilirsek göreceğiz ki peygamberin bütün öğretileri bir takım bilimsel gerçeklere dayanan bunların üzerindeki mutlak geçerli olan kanunlar dolayısıyla alınması gereken tedbirlere yönelik öğretilerdir. Şayet biz ilmi yanımıza alarak dine bakarsak, dini bambaşka bir şekilde anlayacağız. Öyle ki bugüne kadar bize eskilerin naklettiklerinden çok farklı olarak tamamıyla bilimsel bir konu olarak dini değerlendirmek durumuna gideceğiz. İşte şuraya kadar olan anlattığım şeyler, dinin bir takım tamamen bilimsel gerçeklere dayanan öğretiler olduğunu gösterdi. Biz genelde beş duyuya tabi olarak yaşarız. Çoğunlukla böyleyiz. Gözümüzün gördüğüne göre hüküm veririz. Kulağımızın işittiğine göre hüküm veririz. Acaba gözümüz gerçekleri beynimize yansıtıyor mu? Beyin kapasitemizle gözümüzün gördüğü nesneler arasındaki gerçeklik ne derece? Siz şu anda bana göz bebeğinizle bakıyorsunuz ve beni bu şeklinde görüyorsunuz. Ama göz bebeğinizin yerinde bir röntgen aracındaki mekanizma olsaydı ve beyninize o araçtan giden uyarılar söz konusu olsaydı şu anda beni bu halimle değil iskelet olarak görecektiniz. Ya da kırmızı ötesi ışınlarla bakıp bir objektif söz konusu olsaydı göz bebeğinizin yerinde, o zaman da beni bir ışınsal yapı olarak görecektiniz. Beyin kendisine ne türde bir uyarı giderse onu alır değerlendirir. Beyin bu organlara tabi olduğu sürece şu gördüğümüzden başka bir dünyanın, şu gördüğümüzden başka bir varlığın var olduğunu asla sezemeyiz. Ama beyin kendisine bu organlar vasıtasıyla gelen uyarıların sadece bir bölüm, bir emsal olduğunu değerlendirebilirse onun ötesindeki sayısız varlıkları da algılayabilir. Kulağınız 16 ile 16 bin hertz arasındaki dalgaları ses olarak alıyor. Halbuki bunun dışında sayısız dalgalar söz konusu. Gözünüz 10.000'de 4 ile 10.000'de 7 arasındaki çok dar bir skalayı değerlendirebiliyor ve biz gördüklerimiz bundan ibarettir sanıyoruz. Havanın varlığının kesin olarak ilmi bilinci içindesiniz ama elinizde tutmaya kalkarsanız hava yoktur dersiniz. Kısacası sınırlı ölçüler içindeki 5 duyuyla değil, beynimizin çok yüksek kapasitesi dolayısıyla var olan şuurumuzla varlığı değerlendirirsek, yapı bize çok çok değişik görünümler arz edecektir. Öyleyse biz artık bir takım gerçekleri kabul edemesek bile en azından araştırma yoluna gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü gerçekten çok önemli bir yol ayırımındayız. Öylesine bir yol ayırımı ki, bu yol ayırımının temeli, mihenk taşı, peygambere dayanıyor. Eğer peygamberin gerçekleri söylediğine inanırsak, ki Kur'an'ı ve diğer bildirilen şeyleri bize peygamber ulaştırıyor. Dolayısıyla ilk inanılması gereken şey peygamberdir. İnanırsak ölümle birlikte başlayan bir ebedi hayat söz konusu. Bu ebedi hayatın ortamını, şartlarını ve oraya göre alınması gereken tedbirleri peygamber bildiriyor. Ya bu tedbirlere göre hareket etmek mecburiyetindeyiz veyahut da böyle bir hayat olmayabilir, peygamber olmayabilir, zannını söylüyor diyerek bu konuda es geçeceğiz. Ama şurası bir mutlak gerçek ki, şayet peygamberin bildirdikleri doğruysa ve ona göre de tedbir almamışsa, işte o zaman kendi kendimizi azaba atmış olacağız. İşte en önemli nokta burası. Ya peygamberin bildirdiği bir biçimde ölüm bir değişim, bir fizik bedenden ruh bedene dönüşüm ve bu ruh bedenle birlikte başlayan ebedi bir hayat çeşitli merhalleri olan, ya da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok derseniz dünyayı bütün güzellikleriyle yaşamaya çalışın. Ama peygambere inanıyorum derseniz o zaman yapacak bir şey var. Peygamberin ne dediğini iyi anlamak. Çünkü her sözüyle ölüm ötesi alemin bir gerçeğine temas ediyor ve o gerçeğe göre edinmeniz gereken silahları, almanız gereken tedbirleri bildiriyor. Şayet siz ben inanıyorum diyorsanız bu tedbirlere başvurmanız gerekir. Yoksa zaten peygamberin sizin inanmanıza inanmamanıza ihtiyacı yok ki. Siz ona inansanız bir şey kazandıramazsınız, inanmasanız bir şey kaybetmez. O size sadece orası için almanız gereken tedbirleri bildiren bir zat. Peki bu tedbirler neler? Orası nasıl bir alem? İşte bunun için peygamberin hadislerini tetkik etmek zarureti söz konusu. Falancadan duydum da şöyleydi, filancadan duydum da böyleydi, fişmekence şöyle diyor. Falanca hikayede şöyle anlatılıyormuş. Olay bunlar değil, bunları geçin artık lütfen. Gerçekten peygambere kulak verin. Bugün çok yaygın bir şekilde Türkçe'ye çevrilmiş peygamberin çeşitli hadisleri var. Bunları kendiniz araştırın veya çok güvendiğiniz yakınlarınızdan size hadislerden söz etmesini isteyin. Aradaki falanca filanca kişilerin hikayelerinden, menkıbelerinden değil. Çünkü peygamber tüm yaşamını, ölüm ötesi yaşamın çeşitli şartlarını size bildirmek, onun için bir takım tedbirler almanız gerektiğini anlatmak için harcamış. Eğer bunlara kulak vermezsek neticede pişman olacak olan biziz. Ve şu mutlak gerçeği kafamızdan kesinlikle çıkartmayalım. Ölüm ötesi alemin şartlarıyla karşıya karşıya geldikten sonra bir daha onları telafi etmek üzere geri dönüş hakkımız yok. Orada bunları telafi etme imkanımız da kesin olarak yok. Böylesine büyük bir riske girip hayatınızı böyle bir kumara koymak çok büyük bir risk. Yitireceği pişmanlıklar çok büyük. Sizin ben Tursi'le inanıyorum çok iyi temizler demeniz, bunun yanında onu kullanmamanız gerçekçi olmaz. Size yüzmeyi öğrenin diyorlarsa siz yüzmeyi öğrenmiyorsanız o denize girdiğiniz zaman mutlaka boğulacaksınız, kaçınılmaz. Canım bir miktar yanarız, nasıl olsa cehennemden geçeriz diyorsanız bir çakmağın bir kibritin alevine 3 dakika, 1 dakika elinizi tutma at deneyin. Lütfen gerçekleri düşünelim. Evet, şimdi birazcık Kur'an'dan bazı ayetlere bakalım. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alakoymasın. Bunu yapanlar hüsrana uğrayanlardır. 63. sure 9. ayet. Hemen arkasından 64. sure 14 ve 15. ayetlerden. Ey müminler, zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Mallarınız ve evlat. 66. sure 6. ayet. Ey iman edenler, nefislerinizi ve ailelerinizi yakacağı insan ve taşlar olan cehennemden koruyun. 7. ayet. Ey gerçekleri inkar edenler, bugün özür dilemeyin. Muhakkak siz yaptıklarınızın neticesini göreceksiniz. Biraz evvel okuduğum ayetteki yakacağı insan ve taşlar olan cehennemden tabirine dikkat edelim. Zaten güneş tümüyle bir yanan kütledir. Onun kendi kendine olan bu yanışı dolayısıyla onda ayrıca bir yanma olayı mefhumu yoktur. Yanma olayı onun içine gidecek olan insan, cin ve taşlar, yani dünyanın yapısı itibariyledir. Dünya o yüksek ateş gücü altında daha önce de belirttiğimiz gibi eriyip gidecek. Fakat ruhsal yapıya dönmüş olan insanlar ve gene aynı şekilde birer manyetik beden sahibi olan cinler ebedi olarak orada kalacaklardır. Evet, 70. sureden 10. ayetten itibaren. Hiçbir dost bir dostu soramayacak o günde. Günahkar kişi, o günün şartlarına karşı tedbir almamış kişi, o gün duyacağı azaba karşılık fidye olarak şunları vermeyi ister. Evlatlarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındırmakta olan akrabasını ve yeryüzünde olanların tamamını, ki kendini kurtarsın. Ancak ne çare ki bunların hiçbirini verebilme imkanına sahip değildir. Zaten verebilse dahi gene de kurtulma imkanı söz konusu değildir. Çünkü o günün şartlarından kendini kurtarabilme imkanı ancak şu anda dünya üzerinde mevcut şartları değerlendirerek bazı şeyleri elde edebilmeye bağlıdır. Eğer bunları elde edebilmişseniz maalesef o günde hiçbir şey yapamazsınız. O gün kişi elinin önden yolladığına bakacak, inkar edenler ise şöyle diyecek: ah ne olurdu, ben toprak olaydım. 78. sure 40. ayet. Çünkü yok olmadı, ruh olarak, ebedi olarak yaşayacak ve bunun neticesini de ebedi olarak görecek. 80. sure 34. ayet. O günde insan kaçar, kardeşinden, anasından ve babasından, karısından ve çocuklarından. O gün bunlardan her birinin kendine yetecek bir işi vardır. Dolayısıyla o günde kimsenin kimseyle uğraşacak ne hali vardır ne mecali vardır. Çünkü herkes kendi şartları içinde yaşayıp kendisini kurtaracaktır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunları ancak olgun akıl sahipleri hakkıyla düşünür. Evet, geliyoruz, yine dayanıyoruz düşünceye. Düşünebilmek zaruri, düşünebilmek şart. Geniş olarak düşünebilmek, eskilerden bize gelen kuru bilgilerle şartlanmamış olarak düşünebilmek. Saffat suresi 39. ayet. Sizler ancak yapmış bulunduğunuz şeylerin karşılığını göreceksiniz. Yani size gelen azaplar kendi yapmamanız gereken şeyleri yapmaktan veya yapmanız gereken şeyleri yapmamaktan olacak. Nitekim Yasin suresi 54. ayet. O gün hiçbir kimseye bir şeyle zulüm olunmaz. Siz kendi amelinizden başkasının karşılığını görmezsiniz. Yani herkes ne yapmışsa onun neticesine katlanacak. Asla ve asla Allah sizi cezalandırmayacak. Ama bütün bunları anlayabilmek için gene de düşünce sahibi olmak lazım. Bedeninde sanki mezardaymış gibi yaşayarak, düşünce unsurlarını, şuur unsurunu kullanmadan ayakta dolaşanlara hiçbir şey kâr etmez. İşte Fatır suresi 22. ayet. Diriler de ölülerle bir olmaz. Doğrusu Allah dilediğini eşittirir. Sen mezarlarda olanlara söz işittirecek değilsin. Dikkat edin, buradaki mezardan kasıt bedenleri kastediyor. Çünkü mezarda olanlar peygamberin hitabını işitiyor, ona cevap bile veriyor. Ama ne çare? Bu bedenlerde öylesine şuurları örtülmüş, kendilerini şartlanmalara bırakmış ki kişiler bunu duyamıyorlar. Ve biz oyalanıyoruz. Neyle? Sebe suresi 37. ayet. Mallarınız ve evlatlarınız sizi huzurumuza yaklaştıracak değildir. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşır. Evet, bütün bunları çok iyi idrak etmemiz lazım. Körü körüne bir takım insanlara tabi olup onların dedikleriyle hareket eder, işin gerçeğini kaynak kitaplarda, kaynak eserlerde araştırmazsak kendi kendimizi azaba atmış oluruz. Çünkü 33. sure 67. ayet. Ey Rabbimiz, biz reislerimize, büyüklerimize tabi olduk. Onlar bizi yanlış yere götürdüler, yanlış yola götürdüler diyecekler. Ama onların o azabı tatmaları veya tatmamaları neticede seni kurtarmaz. Çünkü sen belli kanunlara göre yaşıyorsun ve kendini belli tedbirlerini almakla mükellefsin. Şayet o tedbirleri almamışsan, neticede sen kendi kendine eziyet etmiş olacaksın. ...31. sure 33. ayet. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Babanın evladına, evladın babasına hiçbir şekilde fayda veremeyeceği günden korunun. Sizi dünya hayatı ve şeytanın kandırmaları aldatmasın. Ya aldatırsa? Ya aldatırsa? Secde suresi 12. ayet. Onları Rablerinin huzurunda başları öne eğik halde bir gördüğün zaman, ya Rabbi, şimdi gördük gerçekleri, işittik. Ne olur bizi tekrar dünyaya dönder ki orada yapmadığımız amelleri işleyelim. Biz şimdi inandık derler. Ama ne çare ki artık hiçbir fayda yok. Çünkü iş işten geçmiştir. ...29. sure 64. ayet. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise şüphesiz o gerçek hayatın ta kendisidir. Ki eğer bunu bilselerdi. Evet, bu dünya hayatı sadece bir oyun, bir eğlence, daha doğrusu bir imtihan dünyası. Ebedi hayata inananların oraya dönük bir şekilde hazırlanma veya hazırlanmayıp buradaki bu geçici olan zevklerle kendi tüm yeteneklerini tüketme dünyası. Görünüşe göre hüküm verirsek, gördüğümüze, duyduğumuza göre hüküm verirsek, o görünenin ardındaki gerçekten mahrum kalırız. 30. sure 7. ayet. Onlar dünya hayatının sadece zahirini bilirler ve ölüm ötesi yaşamdan gafildirler. Onlar kendi kendilerine tefekkür etmediler mi? Evet, gördüğümüze göre hüküm verirsek bu ayeti hatırlayalım. İnsanlar birçok şeyleri yaparlar, yaparken de vesvese ve vehimlerine kapılarak, gördükleri beş duyu onlara şeytanmış gibi davranarak yaptıklarını süsler. İşte Ankebut suresi 38. ayet. Şeytan onlara amellerini süslemiş, onları Allah'ın yolundan saptırmıştı. Halbuki onlar akıl ve basiret sahibiydiler. Ama ne çare ki 40. ayette bakın ne diyor. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi nefislerine kendileri zulmettiler. Çünkü kendilerinde mevcut olan güçleri bulamadılar, keşfedemediler, değerlendiremediler ve böylece ölüm ötesi yaşamda kendilerini kurtaramadılar. Yine aynı sure, Ankebut suresi 57. ayet, küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefs ölümü tadacaktır ve o ölümden sonraki yaşamda bir takım akıbetlerle karşılaşacaktır. Buna karşı tek bir şey seni kurtarır. Aynı surenin 45. ayeti, velezikullahu ekber. Allah'ın zikri ekberdir. Çünkü ancak ve ancak zikir yoluyla, zikirle beynini değerlendirip bir takım üstün güçleri elde edebilir, ölüm ötesi yaşamın tehlikelerine karşı tedbir kazanabilirsin. Ama bunlara inanmayanlar sizi kandırmak için size çeşitli şeyler söylerler. Ne mi derler? Ankebut suresi 12. ayet. Siz bizim tabi olun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onlar bunların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değildirler. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Evet, aynı ayetin altıncısı, aynı surenin altıncı ayeti. Mücahede eden kendi nefsi için mücahede etmiş olur. Allah bütün alemlerden müstanidir. Bakın, burası çok kesin, açık, sarih bir olay. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne zikreder, kim namaz kılar, kim oruç tutar, kim hacca gider veya kim ne yaparsa yapsın, ancak ve ancak kendi nefsi için yapmış olur bunları. Allah'ın bunlara hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Senin yaptığın hiçbir fiil Allah'a değildir, kendinedir. İşte 6. ayet, mücadele eden kendi nefsi için mücadele etmiş olur, Allah bütün alemlerden üstanidir ifadesi bunu açık seçik bize gösteriyor. Biz imtihan olacağız. İmtihan dünyasındayız ve oluyoruz. Ankebut suresinin daha başı. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılıvereceklerini ve imtihana çekilmeyeceklerini mi zannederler? Doğrusu biz onlardan evvelkileri de imtihan ettik. Öyleyse siz daha evvelkilerin imtihan olduğu gibi şu anda siz de imtihan içindesiniz. Ya ölüm ötesi yaşama inanmayıp bu alemin zevklerini güzelce yaşamak veyahut da size verilmiş olan beyin cevherini ölüm ötesi yaşama dönük bir şekilde değerlendirerek ebedi hayatı huzur ve saadet içinde geçirmek. Bu ikisinden birini tercih etmek size aittir. Sizi kimse zorlayamaz. Ama bu dünyaya ait olan mal ve evlat bu dünyada kalır. Şuara suresi 88. ayet. Mal ve evladın faydası olmayan o günde ancak selim bir kalp ile gelen kurtulur. Evet, bunları konuştuğunuz zaman birçokları sizi anlamayacak. Bu da belirtiliyor Furkan suresi 44. ayetinde. Onların çoğunu hakkı işitip ve anlıyorlar mı zannediyorsunuz? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Daha doğrusu onlardan daha fazla da şaşkındırlar. Çünkü o gerçekleri idrak edemiyorlar. Beş duyuya tabi olarak yaşamı tamamıyla dünyadan ibaret olarak müşahede ediyorlar. İnsan fazla nimete, zevke dalınca bir takım gerçekleri düşünemez olur. Bu yüzden Furkan suresi 18. ayetinde fakat onları ve babalarını o kadar nimetlere gark ettin ki onlara dalarak ayetlerini tefekkürden gafil oldular. Ve nihayet zikri unuttular ve helak olmaları mukadder bir kavim oldular ifadesi var. Yani kim tamamıyla dünya nimetlerine dalıp zikri terk ederse neticede kendi kendisini azaba yöneltmiş, azaba atmış olur. Muhakkak ki Allah hiç kimseyi azaba atmayacaktır. Peki biz yani tamamen işi gücü dünyayı bırakıp da zikre mi koyalım? Hayır. Siz zikri nerede olursanız olun yapabilirsiniz. Dükkanınızda, yazıhanenizde, yolda gelirken, yolda giderken, televizyon seyrederken her halükarda zikir yapabilirsiniz. Nitekim Nur suresi 37. ayetinde bakın ne diyor. Bir takım insanlar vardır ki onları ticaret ve alışveriş, Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alakoymaz. Yani eğer gerçekten siz ölüm ötesine inanıyorsanız, dünyanın gereği olarak belli şartları yerine, çalışmaları yerine getirirken bir yandan da zikrinizi yapabilirsiniz. bir namaz. Bir namaz, hele ki farzını düşünün. 4 rekat bir farz namaz 4 dakika sürer. Gününüzün herhangi bir saati içinde 4 dakikayı namaza ayırıp takılamaz mısınız? Yani o kadar güç mü? Ah, her şey öylesine güçleştirilmiş ve zorlandırılmış ki. Ama ne olursa olsun, inanın ki ölüm ötesi hayatın gerçekleri çok acı. Eğer biz bu şekilde hazırlanmazsak, maalesef ölüm geldiği zaman, Müminun suresi 99. ayetini diyor bakın. Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde, Rabbim beni dünyaya geri döndür. Ta ki dünyada bıraktığım şeylerle hayırlı, yararlı fiilleri meydana getireyim der. Hayır, öyle şey olmaz. Bu onun söylediği hükümsüz bir sözdür. Onların arkalarında yeniden bedenlenecekleri günlere kadar kabir vardır. Sura üfürüldüğü zaman aralarında o gün ne soy sopları ne de soruşları vardır. Bakın bu ayet ne kadar açık, çok şeyler anlatıyor. Bugün ruh çağıranlar özellikle reenkarnasyona inanıyorlar, dünyaya geri gelmeye inanıyorlar. Halbuki ölümden sonra bir daha dünyaya geri gelme olmadığını bu ayet, her birine ölüm geldiğinde dünyaya bizi geri gönder denir. Ta ki yapmadıklarımızı yapalım derler. Fakat kesin hüküm, hayır, öyle şey asla olmaz. Onlar mahşer gününe kadar kabir aleminde yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ve bu dünya için var olan soy sop, soruş, akraba, eş, dost artık ölümle birlikte biter. Orada böyle şeyler de yok. Bunu da 101. ayet söylüyor Müminun suresinde. Bu ayetleri lütfen düşünelim. Bize pek çok şey verildi fakat biz bunları düşünemiyoruz. Haç suresi 46. ayet. Onlar düşünecek kalpler, işitecek kulaklara sahip olsunlar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz fakat insanların sinelerindeki kalpleri kör olur. Yani basiretleri kör olur. Gözlerin önündeki bir takım gerçekleri göremezler. Göremedikleri içinde sizlerle mücadele ederler. Ve derler ki, ne derler? Haç suresi 3. ayet. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ın dini hakkında bir bilgisi olmadığı halde mücadele eder ve her bir azgın şeytana tabi olur. Oysa şeytan aleyhinde yazılmıştır ki kim ona dost olursa onu sapıttırır, cehenneme götürür. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilme hususunda şüphedeyseniz, sizi muhakkak ki biz topraktan, nutfeden, pıhtılaşmış kandan, şekilsiz et parçasından yarattık. Bundan sonra da sizi yeniden yaratmaya kadiriz. Evet, din hakkında hiçbir bilgisi olmayanların din hakkında verdiği hükümlere kanarsak kendi kendimizi asaba atmış olacağız. Öyleyse din hakkında konuşana evvela diyelim ki sen peygamberin öğretilerini biliyor musun? Sen Kur'an'ın hükümlerini biliyor musun? Okudun mu bunları, ondan sonra mı bunu söylüyorsun? Neyli? Enbiya 21. sure, pardon 20. sure, Taha suresi 124. ayet. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve kıyamet günü onu kör olarak harşir ederiz. 131. ayet. Onlardan bir kısmının kendilerini fitneye düşürmek için faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine sakın göz koyma. Evet, onlar sonra üfürülüp yeniden dirildikleri günde 103. ayet daha suresinde aralarında kabirde 10 gün kaldınız diye konuşacaklar. İleri gelenleri de hayır, kabirde sadece bir gün kaldınız diyecekler. 109. ayet, o günde şefaat fayda vermez. Ancak Allah'ın izin verdiği şefaat edilmesine razı olduğu kimseye fayda verir. Dünya hayatı belki binlerle sene sürecek. Belki kabir alemi binlerle, milyonlarla sene sürecek. Ama bütün bunlar rüyanın bizim içimizde geçişi gibi bize çok kısa gelecek uyandıktan sonra. Yaptığımız tüm fiiller bizim ruhumuza, yani kendi kitabımıza yazılıyor. İsra suresi 13-14. ayetler. Herkesin dünyadaki amelini boynuna takarız. Kıyamet günü kendisi için öyle bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak kendisine kavuşacak. Ona işlerinin defterini oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter denilir. 14. ayet. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter denilir. Niye? Çünkü zaten belli şeyleri yapmamışsa bunun neticesini kendisi görecek. O yapamadığı şeylerin karşılığı, yitirdiği güçler dolayısıyla kendisi kendisine azap atmış olacak. Sistem böylesine bir mekanik olarak çalışan bir sistem. İşte buna Nahl suresi 111. ayette de şöyle değiniliyor. Herkesin kendi nefsi için mücadele ettiği ve herkese kendi yaptığının neticesinin ödendiği günde kimseye zulüm olunmaz. Daha sonra 118. ayet. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi nefislerine zulmettiler. Niye? Çünkü kendisine bildirilen tehlikelere karşı tedbir almayıp kendisi kendisini o akıbete sevk etti. Hala yukarıda birisini var sanıp da o yukarıdan bizi şöyle atacak, böyle mükafatlandıracak gibi düşünmeyelim. Varlığı meydana getiren mutlak varlık, kendi muradı üzere kanunu, nizamı ve sistemi oluşturmuş, bu sistem içinde kendini korumak isteyenlerin ne gibi tedbir almaları gerektiğini de bildirmiştir. Dolayısıyla siz bu tedbirlere, bu çarelere başvurup kendinizi kurtarmazsınız, sizi kimse kurtaramaz. Bunun başka türlü bir yolu yok. Bunu anlayalım. Yani kesin olarak şunu anlayalım. Allah asla kullarına zulmetmez. Sizi Allah cehenneme atmayacak. Nahl suresi 33. ayet. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Kendi kendilerini ateşe attılar. Niye? Belli tedbirleri almadılar. Almaları gereken tedbirleri bildirdi peygamber. Ama onlar her şeyi bu dünya hayatı gibi gördüler. Ölüm ötesi yaşamın gerçeklerini anlamak, idrak etmek istemediler. Çünkü onlar dünya hayatını ahiret hayatından daha fazla severler. İbrahim suresi 3. ayet. Evet, bütün bu konuşmaları dinleyip de hiçbir tedbir almayanlar için ne deniyor? Yunus suresi 42, 43, 44. ayetleri. Onlardan seni dinler gibi olanlar vardır. Eğer düşünmezlerse sağırlara sanki ses işittirebilir misin? İçlerinde sana bakanlar da vardır. Görmezlerse körlere nasıl gösterirsin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendi nefislerine zulmederler. O gün hepsi bir araya toplandığında sanki dünyada bir günün bir saati gibi kalmışlardır. Ve aralarında birbirlerini tanıyacaklardır. Ancak 52. ayet. Sonra o nefislerine zulmedenlere bu ebedi azabı tadın. Siz kendi kazandığınızın neticesinden başka bir ceza ile tecziye olunur musunuz ki denecek. Yani kendi kendinize verdiğiniz zarardan başka bir zarar size bugün verilmeyecek denecek. 54. ayet. İşte o anda nefsine zulmetmiş olan, nefsinin hakkını vererek o azaptan kendini kurtarmamış olan kişiye de şöyle denecek. Kişinin hali şöyle tarif ediliyor. 54. ayet. Eğer nefsine zulmeden herkes yeryüzünde bulunan şeylere malik ve sahip olsaydı, azabı gördüğü vakit onu feda ederdi ve pişmanlığını açıklardı. O zaman onlar aralarında adaletle hükmolunur. Asla kendilerine hiçbir haksızlık yapmazlar. İşte bunların hepsi dünya hayatında maalesef ancak kendi zanlarına tabi olarak dinin öğretilerini, peygamberin kendilerine uğraştırdıkları bilgileri gerçek olarak değerlendirememenin azabını tadıyorlar. Çünkü gerçeğe değil zanna tabi oldular. 140. Yunus suresi 65. ayet. Onlar ancak zanna tabidirler. 36. ayet. Onların çoğu ancak zanna tabi olurlar. Zan ise haktan bir şey ifade etmez. Allah işledikleri şeyi kemaliyle bilir. Zira orada herkes evvelden gönderdiğinin imtihanını verecektir. 30. ayet. Peygamberin öğretilerine bildirdiği ikaz ayetlere riayet etmeyenler, dini alaya alanlar, din hükümlerini yani peygamberin öğretilerini gerçekmiş gibi kabul etmeyip sadece dini, mevlütten, bayram namazından ibaret bir takım törenler, ananeler, gelenekler olarak değerlendirenler gerçekte dini oyuncak ediyorlar. İşte Araf suresi 51. ayet. Dinlerini oyuncak eden, kendilerini dünya hayatı aldatan o kafirlerin bugünlere kavuşacakları unuttukları gibi bugün biz de onları unuturuz. 53. Onlar ancak Allah'ın kitabının tevilini mi beklerler? Onun manası zahir olduğu gün evvelce o gerçeklere kulaklarını tıkayıp onu unutanlar, Rabbimizin peygamberleri hak ile gelmişler. Bizim için bir şefaatçi yok mu ki bugün bize şefaat etsin? Veya ne olur dünyaya döndürelim ve yapmış olduklarımızdan başkalarını yapalım derler. İşte onlar muhakkak kendi kendilerini ziyana sokmuşlardır. 53. ayette de böyle diyor. Onun için biz şunu kesin olarak anlayalım, idrak edelim ki ancak kendi kendimizi kurtarabiliriz veya kendi kendimizi mahvederiz. Kurtarmamız gereken bizzat kendimizdir. Şayet biz kendimizi kurtarmazsak öbür dünyada bizi kurtaracak hiçbir şey yoktur. Şayet onlar öldükten sonra dünyaya dönmek isterlerse artık dünyaya iade olunmazlar. Fussilet suresi 24. ayet. Bu da dünyaya tekrar geri gelişin söz konusu olmadığını, ruhçuların bu konuda yanıldığını gösteren açık seçik bir başka ayettir. Ölüm ötesi yaşama dair dediğimiz gibi bir takım gerçekleri bildiren peygamber belli ana nirengin noktalarını belirtiyor ve bundan sonra da Kur'an şunu diyor. Kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir, kim de aldanıp yanlış yolu düşerse bu da neticede kendi aleyhine olarak gerçekten sapmıştır. Yani Zümer suresi 41. ayet. Bütün bunlar Kur'an'da defalarca bizim bu bildirilerimizi okuyup tetkik etmiyor musunuz, anlamıyorsunuz gibi tabirler var. Kur'an'ı artık ölü kitabı olarak değerlendirmekten, yatak odalarımızın, yatağımızın başucuna asmak kitabı olarak değerlendirmekten vazgeçelim. Kendimizi kurtarmaya çalışalım. Yoksa kendi kendimizi çok acı bir azaba sokmuş olacağız ki maalesef bize o anda artık yardım edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Fecr suresi 23. ayet. O gün cehennem mahşere gelir. O gün insan bütün amellerini hatırlar. Fakat ona bu hatırlama artık hiçbir fayda vermez. Ve keşke hayatım için, bu ebedi hayatım için hayırlı ameller göndereydim der. 24. ayet. Bütün bunlar bakın geleceğe dönük bir biçimde bildirilen hükümler. Öyleyse biz bu hükümlerle önce kendimizi kurtaralım, kendi geleceğimizi garanti altına alalım, sonra da çevremizdeki bu gerçekleri bilmeyenlere anlatalım. Biz insan için, insana dönük olan öğretiler için.
Evet, şimdi bir kere daha konuyu özetleyelim ve neticeye gelelim. Belli şartlar altında, belli temel özelliklere sahip olarak şu dünyada meydana geldik. Beynimiz 120. günden itibaren ruhumuzu oluşturdu ve biz ebedi bir hayatı istesek de istemesek de kazanmış duruma geldik. Şimdi bundan sonraki yaşantımız bizim için iki yoldan birinde olacaktır. Ya beynimizdeki ekstra devreleri harekete geçirecek, beynimizdeki kullanmadığımız kapasiteyi kullanacak, buna dönük bir biçimde de ölüm ötesi yaşamda dünyanın ve neticesi olan cehennemin veya bir diğer adıyla güneşin alanından kendimizi kurtarıp sayısız yıldızlara, bu yıldızlarla bahsedilen cennetlere gidecek, orada akıl hayalin bugün kavrayamayacağı boyutlarda ebedi ölümsüz bir yaşamı hak edecek veya aksine gereken düzeyde, üst kapasitede beynimizi çalıştıramamaktan mütevellit kendi kendimizi ebedi bir azabın içine atmış olacağız. Öyleyse şu anda bu dünyada sadece ve sadece ebedi hayatımızın azaplardan kurtulması için varız. Ve kendimizi o hayata yönelik bir biçimde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Eğer bu hazırlığı yapmazsak bizi Allah değil kendimiz felakete sürüklemiş oluruz. Bu ebedi saadeti, ebedi huzuru, ebedi zevki verecek, kazandıracak olan şey ruhumuzun toplayacağı pozitif enerji ve o gittiğimiz yerleri değerlendirebilmemiz için bize gerekli olacak şey ilimdir. Şayet bu iki konuda gereken çalışmaları yaparsak kazançlı biz çıkacağız. Onlar cennette dünyadaki amellerinin karşılığını alacaktır. Ayeti buna işaret eder. Ve şayet biz bu yaşantımızı tamamıyla bedene ve maddeye dönük bir biçimde harcarsak, çeşitli kişilere kötülük ederek, onların hakkını yiyerek, onlara çeşitli iftiralar atarak, onların dedikodularını yaparak, onların mallarına el uzatarak, onları kıskanarak, onlara haset ederek, nasıl olursa olsun da daha refah, daha güzel, daha iyi bir hayat yaşayalım diyerek bu dünyaya dönük bir biçimde yaşarsak, bu yaptıklarımızın hepsi, bütün duygularımız, arzularımız, düşüncelerimiz, hepsi beynimiz tarafından ruha bir harfi dahi kaybolmaksızın yazılmaktadır. İşte bu konuda Kehf suresinin 49. ayetinde şöyle denmektedir. Onların amel defterleri meydana konulur. Mücrimleri o kitapta olan şeylerden korkmuş ve ürkmüş görürsün. Eyvah bize! Bu ne biçim kitaptır? Küçük veya büyük hiçbir şey unutulmayıp hepsi de yazılmış derler. Ve yaptıkları şeylerin karşılığını hazır bulurlar. Muhakkak ki Allah hiç kimseye haksızlık etmez. Evet, biz ne yaparsak onun neticesine katlanacağız, onun neticesiyle karşılaşacağız. Dolayısıyla diyoruz ki, dilediğini yap, neticesini sen katlanacaksın. İşte böylesine bir gerçek ebedi yaşantı. Ya biz çevremizdeki güzel şeylere aldanarak tamamıyla onlar için yaşantımızı harcayacağız veya o ebedi yaşantıya dönük bir biçimde hayatımızı değerlendireceğiz. Öldükten sonraki yaşamda ne soy sop vesaire vardır ne de bir akraba görüş vesaire arayanın soranın olacaktır. Öyleyse tek başımıza sadece dünyada elde ettiğimiz güçlerle kalacağımız o güne bir an evvel hazırlanalım. Yaptığınız her bir iyilik karşılıksız kalmayacak. Kime ne iyilik yapmışsanız o iyiliğin karşılığını ondan alacağınız bir pozitif enerjiyle ruhunuza yüklemiş olacaksınız. Kimin için güzel söz söylerseniz o güzel sözün karşılığını mutlaka alacaksınız. Kimin için parmağınızı oynatsanız onun karşılığını mutlaka alacaksınız. Sadece zikirle veya namazla veya oruçla değil, çevremizdekilere tüm insani değerlerimizle yönelip onlara hizmet edelim. Zira bize gelecek pozitif enerjilerin çok çok fazlası, yani yaptığımız ibadetlerden çok çok fazlası topluma, çevremize vereceğimiz hizmetlerledir. Çünkü verdiğimiz her hizmetin karşılığını maddi olarak almadığımız takdirde mutlaka ve mutlaka hizmet verdiğimiz kişinin pozitif enerjisinin bize geçmesi suretinde alacağız ki bu da bizim ruhumuzun daha da güçlenmesine yol açacaktır. Öyleyse olayı sadece ibadet, yani namaz, oruç, zekat gibi konularla kayıt altına almayıp tamamıyla topluma, insanlara yararlı olacak bir biçimde değerlendirmek suretiyle de düşünmeliyiz, mütalaa etmeliyiz. Demek ki insan için en zaruri olan şey, yerden bir taşı kaldırmakla bile olsa insanlığa hizmet etmekle olur. Onlara gerçeği göstermekle, ölüm ötesi yaşamın hakikatlarını bildirmekle, bu yaşamın tamamıyla fizik, kimya, tıp, astronomi gibi bir takım bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş olduğunu, dinin bu kanunlara göre yönlendirilmiş olduğunu, insanların bu kanunları bilip onlara uyması suretiyle ancak kendini kurtarabileceğini çevremizdekilere anlatalım. Aksi takdirde hayali mefhumlara kapılıp hayali varlıklardan hayali şeyler beklettiğe girersek kendi kendimizi hüsrana atmış oluruz. Unutmayın, içtiğiniz bir yudum su vücudunuzda mutlaka neticesini meydana getirmektedir. Yediğiniz bir lokma yemek vücudunuzda mutlaka neticesini getirmektedir. Öyleyse düşünün, ağzınızdan çıkan her kelimenin bir neticesi vardır. Bu da size ya bir pozitif enerji getirecektir veyahut da size bir negatif enerji yükleyecektir. Ve yüklenen bu enerji sizin ya dünyaya biraz daha yönelmenize, bağlanmanıza, dünyanın manyetik alanına tabi olmanıza ya da dünyadan kendinizi kaçıp kurtarmanıza vesile olacaktır. İşte böylesine açık bir sistem karşısında artık düşünen insanın neler yapması gerektiğini sizin takdirinize bırakıyorum. Hepinize ilim, huzur, idrak, inanç dolu günler dilerim.